Ayrım 21.
Sayfa 230. Çocuk durmadan etekliğe asılıyordu. Orayı içine bir yerlere saklanmak istiyordu. Kadın hemen kucağına aldı. Kuş kadar bir şey. Çelimsiz. Boncuk gibi gözleri var. Ne o hatun ne var bakalım? Seninle konuşacağım kaymakamım. Dışarısı soğuk ıslak. Kaymakam üşüdü. Yarın gel kaymakamla. Çarşıdan geçip de nasıl varırım kaymakamla? Şimdi konuşacağım seninle. Takmışım çanımı tırnağımı, gelmişim kapına, dinle derdimi daha. Gir bakalım, gir içeri. Soğuk baksana. Döndü kadın, koştu geldi. Ayaklarını çıkar bari hatun. Baksana çökek lastiklerin. Ortalık çamurdur da, batak dur. Kendince özür diledi. Konuk odasına alınmadı. Çocuğu yeniden kucağından indirdi. Sofada bir odun sobasının başında kendisine gösterilen yere ilişti. Hemen soba maşasına saldırmak isteyen çocuğu yanına çekti. Azutma ha? Bonaltıyorsun kaymakamımın başını. Hem de hanımın sonunda. Çocuk anasının kucağına tırmandı, oraya yerleşti. Anlat bakalım neymiş derdin? Kadın, ben Rıza'nın kiyim dedi, başladı. Anlattı. Çocuğu ellere vermeye kalkmış. İşte şuncağızı. Ellerden duydum. Sana mühürlük kağıt vermiş. Kendi konuşmaz. Samut, inat, zor elbet. Ben bilmez miyim? 6 çocuk. İki de biz doymuyoruz. Bir inek, bir bahçe. Biz Düzce'deydik önce. Ablamların yanında. Hoş orada da gurbetteydik. Olmadı memlekette. Rıza saat tamir ederdi. Hep kafasızdır zaten. Köy yerinde saat kimde ki sen saat tamir edeceksin? Elinde bir kara çanta köy köy dolaşır. İlle saat tamir edecek. Samut. Konuşmaz. Eline bir zilli saat geçirdi mi günlerce oturur başında. O zamanlar 3'tü çocuk. Fındıkta çalışırdım. Çayda sonra bezle dokurdum. Babasının da fındıklığı vardı sonra. Küçük az. Benim Samut saat onaracağım diye hiç el vermedi oraya da. Kardeşleri de dehliyi verdiler bunu, iyi oldu. Kaldık iyice ipsiz sapsız. Eniştem haber salmış sonra. Benim ondan da haberim yok ya. Yeni yol geçecek İstanbul'a merkezi hükümet arasından demiş. Sanırsın ki diyecek yolda çalışacağım. Gelen geçen saati bozulan çok olur demiş meğer. Enişte önce buna yanında bir iş verdiydi. Karosercilik ederdi. Onlarla da geçinemedi benim Samut. Kız kardeşimle görüştürmez şimdi beni. Derledi topladı bizi Düzce'den ablamların yanından getirdi attı buralara. Meğer enişte işi bıraktı saatle oynadı diye bir gün surat etmiş buna. Biz Düzce'deyken 2 çocuk daha olduydu. Önceki üçünden biri oğlan, ikisi kız. Düzce'dekilerinden biri kız, biri oğlan. Parke yolda çalışırım. Etmem kimseye müdana demiş ablama. Küstürdü onları da hınzır Samut. O kara çantayı yanından ayırmaz. İlle bazuk saat bulacak da onaracak. İyi oldu. Buldu da onardı sanki. Böyle işte. Bunun sonuncu buralı. Yol bitecek ya yakında. Rıza yine saat tamirciliği diyecek, başka şey demeyecek. Ondan atar şu masumu başından. Ben anasıyım fakat. Vermem yavrumu. Ötekiler doymuyor peki. Ölmüyorlardı işte. Bu da ölmez. Düşkündür bana. Hepsinden çok. Ana kuzusu daha. Veremem. Hayır. Sana geldiğimden haberi yok. Sabahleyin haber soracak senden. Soracaktır. Madem bastı pullu kağıdı tutuşturdu eline. Ne oldu der. Sen de dersin ki yok evladını evlat etmek isteyen. Böyle dersin. Ne yapacak? Sokağa atacak değil ya. Ta gelinliğimden sakladığım her bir şeyimi sattım savdım. Bir bahçe edindik. Küçük müçük. Bahçe. Batak ama soğan dikiyorum. Memur hanımlarını çamaşıra gidiyorum. Yahut baklava börek açmaya. Güzel yufka açarım. Size de açayım. İstemem bir şey karşılığında. Ama yavrumu vermem. Kadın sustu. Bu kez de kaymakam anlattı. Başkenti, başkentteki şekerci dükkanlarını, pastaneleri, ışıklı vitrinleri, asfalt yolları. Böyle bir başkentte oğlunu evlat edinmek isteyen aileleri, onların haraççı kardeşler möblelerini, kadife masa örtülerini, bu masalarda yenen tatlıları ballandırdı. Sıra geldi vatana. Onu da anlattı. Vatanın okumuş evlatlara ihtiyacı olduğunu, vatanın evlatlarından hizmet beklediğini, bir diploma edindi mi oğlan her şeyin tamam demek olduğunu, ne çocuğun kendine, ne anasına, ne vatana yok diye bir şeyin kalmayacağını. Fakat ne anlattıysa kaymakam kadını yumuşatamadı. Yumuşamak şöyle dursun, daha da zorlanırsa milli şefe kadar çıkacağını, o da olmazsa çocuğu bir gece koynunda boğuvereceğini ama gözü göre göre asla ellere vermeyeceğini söyledi. Kaymakam ürktü. Bunlar yapar mı yapar. Siz dedik ki de Laz aklı işte. Akıl olsa dedi sadece. Okumuş karısı araya girdi. Çocuğu bu şekilde anasından ayırmanın doğru olmayacağını söyledi. O hiç öfkelenmeyen kaymakam artık parladı. Çıkarıp oğlana evlat edinmek isteyenlerin yazılı kağıtlarını cart cart yırttı bağırdı. Sanki bana ne? Beni de kaç gün uğraştırdınız boşu boşuna be. Başkentteki kıymetli günlerimin içine ettiniz içine. Çocuk ağlamaya başladı. Kaymakamın karısı kağıtlı şekerler getirdi. İkisini çocuğun eline verdi. Adı ne? Ha bunun mi? Bunun adı Engin'dir hanımım. Demeysin buna Salattur. Doğduğunda pire gibiydi bu. Çansız doğdu sandıydık. Cırlamadı. Tutça öyle çansız. Tedruza ha bu çocuk Engin. İyi güzel Engin modern bir at dedi kaymakam. Ertesi gün öğle tatilinde kaymakamlıktan çıkarken taş işçisi Rıza'yı karşısında buldu. Gerçekten de çok az konuşan bir adamdı bu Rıza. Ellerini karnına bitiştirmiş duruyordu. Çocuğu isteyen var mı kaymakamım demeye getiriyordu. Kaymakam kadının tembihini unutup ulan Rıza çocuklarına evlatlık vereceksen analarının da rızasını al bir daha. Anasının rızası olmadan olmaz. İşte bu hadi artık gelme başıma dedi yürüdü gitti. Ondan sonra Rıza'yı Adapazarı'nda bir daha gören olmamış. Kaymakam daha sonraları öğreniyor. O öğle vakti doğru ilçenin dışındaki bahçesine koşmuş. İneğin böğrüne bir tekme atmış. Çapa çapalamakta olan karısının elinden çapayı kapmış ta uzaklara fırlatmış. Kimse kariye düşmüştür o çapa belki de der. Böyle fırlatmış çapayı ve Hasan Periş kaymakamı nasıl mahcup koyarsın karı diye bağırmış fırlamış. Bahçenin kıyısındaki o tek gözlü her yanından su alan evden saat tamir çantasını kapmış kolunun altına sıkıştırmış öylece sanki bütün dünyayı küs çekip gitmiş. Başkentte dar ve sabit gelirlilere ekmek karnelerinin U harfli kuponlarıyla zeytinyağı S ve R harfli kuponlarıyla ve yalnız büyüklere 25 gram çay, 300 gram kahve dağıtılacağı bildirilmiştir. Tereyağının da kara borsaya düştüğü, İstanbul'da Mısır çarşısında 2 kilogramlı 328 kuruş olan zeytinyağı fişlerinin el altından 5 liraya satıldığı söylenmektedir. Türkiye İş Bankası o yılın ikramiyesi olarak sayın mudilerine İstanbul'da büyük yalıda bir adet arsa ile 20 bin lira tutarında para dağıtmaktadır. Avrupa'da savaş Almanlardan son olarak toplanan 15 vagon ceset de son bulmak üzeredir ve Amerika'da Carmen Miranda Değişen Dünya adlı filmini çevirmiştir. Herkesin olan güneş toprağı ısıtmaya başlamıştır. Saat tamircisi Rıza'nın karısı 6 çocuğu ve bir ineği ile Adapazarı'nın batak bir köşesinde kocasını beklemekten vazgeçmiştir. Gözünü güneşe dikmiştir. Kendi dokuması 2 çulunu evin önüne, çalıların üstüne asıp kurutmakta, bahçenin otunu yolmakta, çamurunu kabartmakta, en büyük oğlunu iş arasın diye 13'ünde İstanbul'a yolcu etmekte, öteki çocukları en büyük kızına bırakıp ziraat donatımının önünde kuyruk olmakta, 3-5 gün böyle gidip geldikten sonra bir avuç tohumluğunu birkaç fide almaktadır. Kaymakamın karısı kostümlü balonun yemekli olmasını istemiştir. O yüzden de Rıza'nın karısına tepsi tepsi börek yufkası açtırılmıştır. Kadın böyle güpgüzel, akbak, tüy gibi ince bir unu yıllardır görmemiştir. Engin annesi oklavayı bir yuvarlak tahtanın üstünde tıkır tıkır getirip götürürken onun yanı başında eline tutuşturulan minicik bir hamur parçasıyla oynayıp durmuştur. Bu tırmık, bu kürek, bu yaba, hamura kendince böyle şekiller vermiştir. Sessiz, sıska, esmer ve durmadan burnu akarak. Avrupa Savaşı'nın sona ermesinden ya da Rusların Japonya'ya harp ilan etmesinden bir şey anlamayacağı kadar küçüktü Engin. Annesi ise daha yeni bir savaşın başında. Kim bilir daha kaç yıl annesinin durmadan oradan oraya koşan kara lastiklerinden, ikide bir ipini koparan sarı inekten, hep gözyaşı döken ya da bir türkü tutturan ablalarından, küfrü bol abilerinden ve durmadan karınlarının acıkmasından gayrı da bir şeyden haberi olmayacaktır Engin'in. Ona bir zamanlar bir babası olduğunu düşündürecek hiçbir anısı da yoktur. Şaşkın ve şen, 11 Nisan. Ders yılı sonu geldi. Yakında liseyi bitiriyorum. Sınavların ne zaman başlayacağı belli değil. Takıntısız bitireceğimden emin olsam da imtihan korkusu başka. Oğlum Aydın, göreyim seni. Aklını başına topla. 13 Nisan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt dün ansızın ölmüş. Dostumuz Amerika'nın bu suhperver başkanının beklenmeyen ölümü hepimizi derin kedere boğdu. Tarih hocamız bize onun hayatını anlattı. Ankara'da bütün bayraklar yarıya indirildi. Roosevelt'in yerine muavini Harry Truman geçecekmiş. İnşallah o da Roosevelt gibi suhperverdir. 17 Nisan. Ben artık gazeteci oldum, sevinçten uçuyorum. Annem böyle bir işin şu imtihan sıralarında beni derslerimden alıkoyacağını sanıyor. Babam da hele lise bitsin sonra diyor. Fakat ben elime geçen bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Bu yüzden evde yine bir tatsızlık oldu. Fakat ben kararımı verdim. Ne zamandır Nejat'a gazetecilikte çok hevesim olduğunu söyleyip duruyordum. Metin'in babasının hayatı gibi bir hayatım olsun istiyordum. Ahmet Bey'i herkes tanıyor. Sonra insan her yere kolayca girip çıkıyor. Her şeyden haberi oluyor. Kültürü, bilgisi artıyor. Asıl benim kendimi bir gazetesi olsa belki de hariciyecilik mesleğini seçmekten vazgeçerdim. Çünkü insan büyük bir gazetenin sahibi ve iyi de bir gazeteci olunca zaten sık sık yabancı memleketleri görmek mümkün oluyor. Nejat beni pek ciddiye almıyor sanıyordum ama meğer alıyormuş. Onun dayısı yazı işleri müdürü. Başka birçok da gazeteci tanıdıkları var. Nejat Ulus Meydanı'nda bazı gazetelerin nasıl yakılıp yırtıldığını gördüğümüz gün kahrolduğumu, üzüntüye boğulduğumu anlamış. Gazete ve gazeteciliğe sevgimin bir hevesten ibaret olmadığını sezmiş. Geçen hafta beni Ulus Gazetesi'ne götürmüştü. Cemal ve Kemal Beylerle tanıştırmıştı. Onlara benim edebiyatta çok kuvvetli olduğumu, çok iyi kompozisyon yazdığımı da söyledi. Cemal Bey de bana bu haftaki salı pazarına giderek orada halk evimizin köy çalışmalarını yazıp getirmemi istemişti. Ben de yazıp götürmüştüm. Fakat Nejat'a da yemin ettirdim. Kimseye bahsetmiyorduk. Yazım çıkmazsa mahcup olurum diye korkuyordum. Halbuki işte bugün çıktı. Çok heyecanlıyım. Daha yazılarıma imza konmuyor. Yani henüz muhabirim. Olsun varsın. Bu benim ömrümde gördüğüm ilk basılı yazım. Nurten'e gösterdim. Onun bile bugün bana saygısı arttı. Okulda kız arkadaşlarına söylemiş, aklı sıra övünecek. Dur bakalım daha. Kızlar şimdi yolda görünce birbirlerini dürtüp gösterirlerse beni, işimiz var doğrusu. Yazım mot a mot şöyle. Fransızcamı çok ilerlettim tabii. Salı pazarı. Bu büyük başlık. Ardından küçük başlık koymuş. Ona galiba Cemal Bey koymuş. Muharrerin notu. Ankara Halk Evi köycülerinin haftalık şehir içi çalışmaları. Derken yazım başlıyor. Gazeteden kestim, defterime tamamını yapıştırıyorum. Halk evimizin Sayın Köycülük Komitesi Başkanı ve değerli üyeleriyle çeşitli meslekten pek çok köycü dün gece koyun ve at pazarındaki kahvehane ve hanlara giderek salı pazarı dolayısıyla şehrimize gelmiş bulunan köylü konuklarımızı ziyaret etmişler. Şehir içi çalışma programı gereğince köylülerin dertlerini dinlemişler, bitirilmesi zaman isteyen işlerini defterlerine not etmişler, köylümüze halk evinin ve büyüklerimizin selam ve sevgilerini götürmüşler, Cumhuriyet hükümetimizin köylümüz yararına son günlerdeki büyük çalışmalarından toprak kanunu tasarısı ve sıtma ile savaş için alınan tedbirleri ve bu noktalarda köylüye düşen görevlerle ödevleri belirtmişlerdir. Bu samimi ve faydalı konuşmalardan sonra Küçük Ali'nin öğretici ve güldürücü konudaki karagöz oyunu kahkahalarla seyredilmiş, köylülerimiz kendilerini köyde ve şehirde düşünen Cumhuriyet hükümetine sonsuz minnetlerini anlatmışlardır. Yukarıdaki paragrafta götürmüşlerden sonraki cümle ile son paragrafta virgülden sonraki cümleyi utanarak itiraf edeyim ki ben yazmadım. Ben götürmüşlerdir ve seyredilmiştir ve sonra da herkes neşeyle hanlarına uyumaya çekilmişlerdir diye bitirmiştim. Aziz köylülerimiz elbette hükümetimize minnet duymuşlardır. Bunu yazı işleri müdüründen önce benim düşünüp yazmam gerekirdi. İyi bir gazeteci gördüğü bir olayın her cephesini, hatta görünmeyen cephesini bile iyi aksettirebilen insandır. Neyse, bu benim daha ilk tecrübem. Gece. Ankara Kız Lisesi'ni bitirenler kurumu üyeleri, yoksul öğrenciler yararına E. Behiç Kor Yürek tarafından tercüme edilen Şaşkın piyesini hazırlıyorlarmış. Provalarda bulunup bir sonraki yazımı da bu faaliyet üstüne yazacakmışım. Yazı işleri müdürü kurum başkanına telefon edecek. Provalara girebilmem için bana izin çıkacak. Provalar halk evinde yapılacakmış. Acaba Aysel'i de görür müyüm oralarda? Bana yine yüz vermezse şaşarım doğrusu. Acaba salı pazarını benim yazdığımı biliyor mu? Ders çalıştım. Fiziği su gibi biliyorum. 23 Nisan. Bugün tatil. Evde ders çalışıyorum. Radyoda marşlar dinledim. Annemle babam Nurten'i orada evindeki çocuk balosuna götürdüler. Koskoca kıza kırmalı mavi tafta bir elbise giydirdi annem. Görgüsüz bir kılık. Ne çare ki sesimi çıkarmadım. 25 Nisan. Bitirmeler yaklaşıyor. Bugün İbrahim Bey herkesin doğrudan doğruya imtihanlara girebileceğini, imtihana girme hakkı diye bir şeyin ortadan kalktığını söyledi. Bazı dersleri zayıf olan arkadaşlar yaşadı. Molière'i ve şaşkın piyesini iyice öğrendim. Yarın kızların provasına gideceğim. İçimde sebebini bilmediğim tuhaf bir his var. Provayı gördükten sonra oturup yazmaya başlamalı. Galiba annem haklı. İmtihan üstü biraz vaktimi alıyor gazetecilik. Gece. Akşamüstü okuldan gelince çok güzel haberlerle karşılaştım. Birincisi, babam terfiyan mali muavinliğine getirilmişti. Taşra'ya vali olarak tayini söz konusuydu. Şimdi ailem başkentte kaldı demektir. Annem çok seviniyor tabii. 19 Mayıs'ta tören dolayısıyla protokoldeymişiz. Yani kapalı tribünde bizim de bir yerimiz olacakmış. Gerçi benim ihtiyacım yok. İstesem gazeteden bana da bir yer verirler herhalde. İkinci sevindiğim haber Metin'den gelen bir mektup. Çoktandır sesi çıkmıyordu. Zarfın içine bir de resmini koymuş. Tam Bob Steele modasına göre giyinmiş. Saçını da uzatmış, ince düz bir bıyık da bırakmış. Robert Taylor'a benzemiş neredeyse. Galatasaray'da bıyık bırakmaya izin vermezler. Fakat Metin bir aydır hastaymış. Okula gitmemiş. Hastalığım da numara ha. Dame de Sion'lu bir kıza tutuldum da ondan diyor. Bazen çok kızarım şu Metin'e. Vatanın bizden görev beklediğini unutuverir. Şıp sevdiği gibi sık sık da aşık olur. Fakat ben severim onu. Savaş gerçekten biterse babası onu siyasi ilimler öğrenmesi için Paris'e gönderecekmiş. Dame de Sion'lu kızını değilse de bunu kıskandım doğrusu. 10 gün önce babasıyla Galata rıhtımına Almanya'dan dönen Türkleri görmeye gitmiş. Rıhtımdaki heyecan ve sevinci öyle güzel anlatıyor ki ben de oradaymışım gibi oldum. Hükümetimiz Almanya ile ilişkilerini kesince Almanlar da talebe ve diplomat olmak üzere orada bulunan tam 314 Türk'ümüzü interne edivermişlerdi. Yani bulundukları yerde tutmuşlardı. Buna biz bütün Türkler çok üzülüyorduk. Neyse. Drontningen adındaki İsveç bandıralı bir gemi nihayet bu vatandaşlarımızı da güzel yurdumuza kavuşturdu. Metin'in yazdığına göre gemi sabahın saat 8'inde saray burnunda görünmüş. Bütün karşılayıcılar, gelenlerin yakınları, daha yığınla halk da heyecan o anda son haddini bulmuş. Gemideki Türklerimiz Drontningen rıhtıma yanaşana kadar bir ağızdan hep "Yasta gittim, şen geldim, aç koynunu ben geldim" marşı ile kulakları ve kalpleri çınlatmışlar. Ah ben orada olsaydım da bunu yazsaydım işte gazeteye. Gemi rıhtıma yanaşınca başta İstanbul Vali ve Belediye Reisi Doktor Lütfü Kırdar olmak üzere daha bazı ileri gelenler gemiye binip gelenlere "Yurdumuza hoş geldiniz" demişler. Metin'in babası da ileri gelenlerin arasındaymış. Tabii Metin de sevinçten bayılanlar olmuş. Gelenler uzun uzun Almanya'nın halini anlatmışlar. Berlin yerli bir olmuş. Dresden de öyleymiş. Almanlar artık ne Hitler'i dinliyorlarmış ne de Goebbels'i. Goebbels'in V1, V2 silahlarına onlar şimdi Goebbels'in kuru sıkısı 1, kuru sıkısı 2 diyerek alay ediyorlarmış. Hitler balon gibi sönmüş. Gestapo şefi Himmler ise karanlıkta şarkı söyleyen çocuklar gibi boşuna esip savuruyormuş. Metin'in siyasi işlere merakına hep hayran olmuşumdur. Almanların sonunun iyice geldiğine inandım. Babam barışın artık çok yakın olduğunu söylüyor. Babamın Amerikalı yakın dostu Mr. Herman çok hoş bir adam. Babamı yakında Amerika'nın Almanların ipliğini iyice pazara çıkaracağını söylemiş. Onların Nazi kamplarında yaptıkları müthiş mezalimi yerinde çektikleri filmlerde bütün dünyayı ibret olsun diye göstereceklermiş diye yazıyor. Ben babası gibi Metin'in de Alman taraftarı olduğunu sanıyordum. Neyse böyle zamanla değişmiş olmasına sevindim. Bazen düşünürüm. Acaba benim babam ne tarafı tuttuğunu neden hiçbir zaman söylemez? Bizim evde konuşulanlar yok terfi, yok tayin, yok şu yemek pişecek, yok bugün falanlara gidilecek. Bir ilçe kaymakamı iken babamla daha çok iftihar ediyordum. O zamanlar daha önemli bir adamdı galiba. 27 Nisan, halk evinde provaya gittim. Kızlar güzel çalışıyor, yazımı hazırlıyorum. 28 Nisan, bitirme imtihanları 29 Mayıs'ta başlıyor. Bugün bildirildi. Hepimizi bir korku ve heyecan aldı. Sınıfta hocalarımızla hep imtihanların nasıl olacağını tartışıyoruz. İnşallah Metin'in yazdığı doğru çıkar, savaş biter de biz imtihanlarımıza yürek huzuru içinde gireriz. Gerçi biz savaşa girmedik, fazla bir yokluk da çekmedik ama ne olsa Avrupa'da ölenleri üzülüyorduk. Gece. Şimdi radyodan dinledik. Himmler Amerika ve İngiltere'ye bir mesaj göndermiş. Almanya'nın kayıtsız şartsız teslime hazır olduğunu söylemiş. Müttefikler de bu teklif Rusya'ya da yapıldığı takdirde Almanya'nın isteğinin kabul edileceğini bildirmişler. Hitler kayıpmış. Bütün ev halkı radyonun başındaydık. Ders çalışamadım. Şaşkın üstüne yazımı da bitiremedim daha. Hoş, çalışamamam sadece radyodan duyduğum heyecanlı haberlerden değil ya. Neyse. 29 Nisan. Akşamüstü gazeteye giderek yazımı verdim. Fakat Kemal Bey bu yazıyı hemen koyamayacaklarını söylediler. Çünkü savaşa ait üst üste çok önemli haberler geliyormuş. Bunun için benim yazı belki biraz geç çıkabilirmiş. 6 Mayıs'tan daha geç kalmasının da ziyanı yok. Temsil 6 Mayıs'ta çünkü. Keşke derslerimi bırakıp acele acele bu yazıyla uğraşmasaydım. Bu defterimde Aysel'in sözünü artık hiç etmek istemiyorum. Fakat yine de kendimi tutamıyorum. Öğretmenlerinden izin alıp geçen gün o da provaları seyretmeye koşmuştu. Fakat benim de gazetecilik inadım tuttu. Çekinmeden yanına yaklaştım kapıda çok tabii bir ses tonuyla. "Merhaba Aysel, ne kadar zayıflamışsın." dedim. Evet deyip koşarak salona girivermesin mi? Öteki kızlara karşı çok mahcup oldum. Artık ne yapıp yapıp onunla konuşmayı kafama koydum. Birinci perdenin provası bittikten sonra öğretmenlerinden izin aldım. Dedim ki provaları seyreden öteki seçkin talebelerinizle de bir röportaj yapmak isterim. Onların da intibalarını yazmak çok iyi olurdu. Tabii biraz yukarıdan atıyorum. Ne yaparsın? Şu kız lisesinin hocaları öyle cadı şeyler ki bir erkekle konuştu diye Aysel'ci sınıfta bile bırakırlar. Bizimkiler de farklı değil ya. Babama dinletememiştim ki Galatasaray'ıma dönmek için. Ah, biz ne zaman tam anlamıyla Uygur alacağız acaba? Aysel'i önceden tanıdığımı ve içimdeki niyeti öğretmenleri bilseler beni oradan yaka paça atarlardı dışarı. Ben de böylece ilk gazetecilik hünerimi göstermiş olurdum. Önce birkaç kızla şöyle üstün körü bir konuştum. Hepsi de ne sorsan gülüp duruyorlar zaten. Adınız efendim diyorum, gülüyorlar. Kaçıncı sınıftasınız diyorum, gülüyorlar. Güle güle zorla bir, son diyebiliyorlar. Nasıl buldunuz arkadaşlarınızın çalışmalarını diyorum, iyi bulduk deyip gülüyorlar. Derken beni de bir gülme almasın mı? Baktım kimse ciddi bir işle uğraştığımı inanmayacak, hemen toparlandım. Birkaç koltuk ötede tek başına oturan Aysel'in yanına iliştim. Adınız dedim, bu sefer ikimiz birden gülmeye başlamayalım mı? Tabii Aysel fırlayıp öğretmenlerinin yanına koştu. Böylece de kaçırdık fırsatı elden. Ama ben yine de yılmadım. Kapılarda bekledim, yollarda bekledim, sonunda konuştum onunla. O da bu yıl bitirecek. Ben Aysel'in bir yıl sınıfta kaldığını sanıyordum. Meğer Aysel hiç sınıfta kalmamış. Bir yıl babası onu içeriye geri çağırmış. Sonra kendi de başkente taşınınca kızcağız yeniden okuyabilmiş. Demek birlikte mezun olacağız. Artık büyüdük. Ona istikbalde daha serbest hareket etmesini söyledim. Ne olacak dedi. Ben de ona artık rahatça arkadaşlık etmemiz lazım geldiğini söyledim, güldü. Bir kere ekmek karnelerimizin rengi ayrı. Biz seninle arkadaş olamayız deyip gitti. Ne demek istediğini anlayamadım doğrusu. Kendi kendime de kızdım. Aman canım, ne istiyorum bu Aysel'den? Kendi halinde bir kız işte. Başkentte daha ne kızlar var? Atatürk inkılaplarına göre yetişmiş kızlar. Tenis oynamaya gelen bir Semra var mesela. İstersem hemen benimle arkadaş olmaya hazır. Aysel'in üstüne düşmemin sebebi, düşünüyorum da herhalde onun böyle erkekten kaçan bir kız oluşunu doğru bulmuyorum ve bir Atatürk çocuğu olarak değişmesini istiyorum. Bu da bize düşen bir görev, değil mi? Ankara 29 Nisan. Behireciyim. Şimdi derslerimi çalışıp bitirdim. Sana yazmaya başladım. Sen beni unuttun fakat görüyorsun ki ben seni unutmadım. Nasılsın kardeşim? 19 Mayıs bayramına buraya gelecek misin? Hani geçen yıl mektubunda geleceğini söylemiştin. Tören bu yıl çok parlak olacakmış. Fakat biz son sınıflar için bir yandan da bayrama hazırlanmak çok zor oluyor. Bitirmelerin tam üstüne geliyor. Yine de hepimiz sevinçle hazırlanıyoruz tabii. Bu bizim gençlik bayramımız. Babam beni üniversiteye göndermezse aklıma koydum, ben de ilkokul öğretmenliği yapacağım. Acaba liseyi bitirene ilkokul öğretmenliği yaptırırlar mı?